Aradan da daya başlamıştır. Hepiniz hoş geldiniz. Serra Rodoplu.
Hey.
Merhaba.
Merhaba. Alkışlar, alkışlar.
Alkışlarla. Sanattaki geyiği fark eden ve aslına bakarsan seçkincilik artık yeter de gayrı. Sanatta da hepimiz eşitiz. Sanat da nedir? Sanat nedir?
Sanat insanın kendine yakışanı seçmesidir diye gibi bir şey.
Doğru abi.
Yani ya aklından ne geçiyorsa onu yap. Yaparsın, üretirsen sanattır.
Evet, sanat budur. Peki neye göre beğenirsin?
Neye göre beğenirsin? Şimdi çeşitli yöntemleri var. Mesela kendine göre beğenebilirsin. Ya da topluma göre beğenirsin. Toplumun seçtiği sanat, görsel kültüre göre beğenirsin.
Aha.
Ondan sonra ya bazen piyasasına göre beğenirsin. Bazı insanlar sonuçta...
Tecimsel yaklaşımlar.
Evet, yani.
Peki, mesela bunun genel bir sanat çevreleri, sanat otoriteleri tarafından kabullenilmiş esas sanat budur denilen bir şey var mı? Bu yoksa her zamanki bir tartışma konusu mudur?
Bana göre artık var. Hmm. Ama tabii ki de her zaman tartışmaya da açık bir o kadar.
Ama mesela o anlaşılıyor galiba. Bir de dün ben şimdi... Sanatın Öyküsü'nü tekrar çıkardım şöyle bir okuyayım diye. Sen onu biraz küçümsemiştin, çok light buldun ama.
Evet.
Evet ama benim için çok şey, hani zaten çok okuldan çok atılma sebebim derstir. Ondan sonra filan neyse, o işte orada şey diyordu. Sanat diyor, diyor çayı hiç daha tatmamış bir insan birçok çayı bir arada içer ama hepsi aynı lezzette gelir ona diyor.
Evet.
Ha, şimdi sanatla çok fazla içli dışlı olmayınca insanlar fazla sergi görmedikçe falan bütün resimler aynıymış gibi gelir. Hatta çok meşhur bir söz vardır. Ben çöp adam bile çizemem derler. Ben mesela resim yaparım. Ay nasıl çiziyorsun, ne güzel bunlar. Ben çöp adam bile çizemem. Bunların benim için hiçbir eleştirisi, tamam insan olarak saygım vardır ama esas çöp adam çizmemek değil, ayıp değil.
Başka şey yaratmak mı daha iyi gelir?
Hayır, yani bunun bir genel bir estetik şeyi vardır değil mi? Görüşü vardır sanatın.
Aslında günümüzde pek yok.
İşte bana bunlarla gelse. Bravo Doplu.
Bak şimdi artık kavramsal bir döneme girilmiş olduğu için yaklaşık bir 100 yıl önce girdiğini varsaysak yani.
Oo, o kadar mı oldu?
Yani Türkiye daha geç girdi ama Türkiye'den önce mesela İkinci Dünya Savaşı 100 yıl önce değildi. Ben artık öyle... Ama sonuçta yani insanlar artık kavramsal yaklaştıkları için artık hani bir Mona Lisa çizmek ya da güzel bir portre çizmek yetenek yani bir yere kadar. Çok da hani yani çok iyi portre çizen çok iyi resim yapıyor anlamına gelmiyor mesela. Hmm. Yani gerçekten sanat ya da icra ettiğini düşünmek bence doğru değil.
Onun yani birebir bir şeyin aynısını çizmek bir mevzu değil diyorsun.
Evet, bu taklit aslında.
Ha.
Ama tabii ki de üniversiteye alınırken hani sen de girmişsindir. Bir yetenek sınavına giriyorsun.
Tabii.
Orada birebir insan çiziyorsun, şey yapıyorsun. Ama şöyle bir durum da var. Mesela ben de bir ara çizim dersleri zorunlu olarak aldım. Ve çizim derslerini aldığım sırada böyle hani ya ben sanat tarihçiyim, ne işim var benim burada diye düşünüyordum ama mesela bir kadın çizmek çok zor geliyordu, bacaklarını, kollarını falan. Sonra bir süre geçti aradan, çizmeye başladım ama esas şey yani... Soyutlama denilen şey mesela yani onu bir çizgiye indirebilmek için aslında kadının bedenini çok iyi tanımam gerekiyordu.
Hmm.
Yani aslında kadını kopyalamak çok büyük bir başarı değildi. Sadece onu bir çizgide algılayabilmek daha büyük bir başarı.
Ya galiba sanat şey olabilir mi? Bak şimdi sen söyledikçe onu uyandım da. Bir şeyleri sadece bakarak öyle inek gibi bakmamak, baktığın yeri bakarak, görerek bakmak.
Evet. Evet, kesinlikle.
Ve hatta galiba bu bir pratik. Sanat aslında bunun bir pratiği, değil mi?
Evet.
Onu sürekli hayatımızda olması gerekiyor ki biz sadece öküz gibi bakmayalım. Baktığımız yeri görelim, incirini, cincirini, hatta öyle bir görelim ki sonunda onu yorumlayalım.
Evet. Bak şimdi öyle bir noktaya geldik ki sanat aslında. Sergilenme biçimi bile sanat eserinin bir anlam, yani sanat eserine anlam katmaya başladı.
Evet abi.
Ancak şöyle bir problem de var. Sergilenen yerin sanat eserinin önüne geçmemesi gerekiyor. Mesela Biennale'de öyle bir problem oldu. Troçki'nin evindeki sergi. Sergi yani malzeme yani eserin kendisinden çok ev daha çok beğenildi. Evle sanki bütünleşmiş gibi oldu eser ama bir yani şey neden sanatçının başarısız yani sanatçının değil aslında. Hani sergileme alanı olarak çok iyi bir yerde ama sergi mekanı eserin önüne geçmiş oldu. Hmm. Bu sefer anlam kaybına aslında uğramış oldu eser. Çünkü bir daha sergilendiğinde nerede sergilenecek ya da başka şu anda kaldırdığında ne olacak yani o? Hmm. Anlam kaybına uğramış oldu.
Yani bulunduğu ortam da çok önemli. Uzay. Tabii. Uzay mekan mı demek? Nedir? Öyle şeyler var. Artist laflar
evet,
var.
Evet. Uzam mekan.
Uzam mekan. Peki. Uzam ne abi ya?
Uzamda bulunduğu böyle düzlem oluyor.
Ha, perspektifi mi var yani? Nedir o? Yani boyutlu bir şey mi?
Evet. Zaten eserin kendisi artık günümüzdeki eserlerin çoğu boyutlu.
Abi bak ha onu söyleyecektim. Şimdi ben bu Bologna Sanat Fuarı'na gittim ya. Dikkatim o kadar değişmiş ki mevzular. Her şey bambaşka hale gelmiş, tamam mı? Yani ne bileyim bizim bildiğimiz anlamda böyle çok artık resim hani el becerisi bir halden çıkmış gibi.
Evet.
Ama yanımda bir Sabire Susuz diye bir şey var ya sanatçı. Evet. Onunla birlikte gittik biz. Ve o dedi ki ama yeniden geri dönecek. Ben eminim dedi. Çünkü bir yerde durup baktığımızda klasik anlamda yağlı boya tablo o bitmiyor lezzet. Hı hı. Harbiden güzel yapılmış bir çok çok manyak bir iki iş gördük. Az siktir dedik ya. Yani bu bitmez. Asla bitmez. Öbürleri biter. Bak.
Ama şöyle bir şey de var. Diğerleri biter diyorsun ama mesela insan düşüncesi hiçbir zaman bitmeyen bir şey.
Ha.
İnsan düşüncesi her zaman soyutlamaya da çok eğilimli bir şey. Çünkü bak dünya yani şu anda
ben
mesela...
Ben birebirden bahsetmiyorum. Soyut ressamdı bizim, hı hı, gördüğümüz. Yani yağlı boya soyut tablolar. Dev gibi yapmış artık adam. Öyle bir şey yapmış ki böyle. Ama o da bir rahatsız edici bir mükemmelliği vardı.
Ha bir de şöyle bir şey daha diyeceğim. Mesela Taner Ceylan şu anda bayağı şey çalışıyor.
Kim o kız?
Bu hiperrealist çalışıyordu. Sonradan...
Hemen bakayım. Taner Ceylan.
Taner Ceylan. Taner Ceylan özellikle... Yani cinsiyet, yani eşcinselliği çok kullanıyor eserlerinde. Daha doğrusu cinsel kimliği çok fazla deşiyor. Hı hı. Kendisini hani resmediyor. Aynı zamanda son dönem çalışmalarında ama klasik olan eserleri yeniden yorumluyor. Ve adamın bütün aslında çalışması gerçekten hani klasik, yani o hiperrealist diyoruz ama aslında hani o ne denir... Yani Rönesans'tan beri demeyeyim de aslında antik dönemden beri insanların yakalamaya çalışıyor. O gerçeklik duygusunu yakalamaya çalışıyor yani.
Hmm.
Kumaşlar gerçek. Mesela baktığında ben hatta Taner Ceylan'ın fotoğrafçı zannediyordum uzun bir süre. Sonradan öğrendim.
O kadar hiperrealist.
O kadar gerçekten.
Nasıl yapıyorlar abi?
Yetenek işte.
Üstün yetenekli
yani, evet bak bu da yetenek yani. Ama mesela ben son dönem çalışmalarında bu hani şey ne denir?
Kendini Frida Kahlo gibi çizmiş.
Evet evet.
Çok şeker.
Ama mesela bu son dönem çalışmalarında demiştim ki ben ya hani bu şimdi adını unuttum kadın böyle şey ne denir daha böyle mavi elbiseli bir kadın çiziyor.
Hmm.
Yine tanıdığımız sanat tarihinde olan bir portre kendisi. ancak ben mesela baktığımda sadece adam kendi suratını koymuş yani kadının vücudunun üstüne.
Ha.
Demiştim ki yani hani çok da bana etkileyici gelmedi ya bu hani bu çok basite kaçmış sanki falan diye düşünmüştüm hani o zaman.
Hmm.
Ancak sonradan mesela o da yani o kadar klasik formları, imajları ve yöntemi kadının yani o yaptığı portrenin önüne kadının suratını yerleştiriyor. Ve bir enstalasyon yaratıyor.
Ha şimdi gördüm. Mavi elbiseli klasik. Evet, evet. Anladım. Tamam. Şu.
Evet.
Şunu mu diyorsun?
Evet evet kesinlikle.
Bir erkek suratı var. Çok komikmiş.
Evet. Kendi suratı o.
Kendi suratı mı? Evet. Çok da çikinmiş.
Eyvah.
İyi bu mümkün. Yok yok normal. Yakışıklı uşak aslında. Güzel çocuk.
Ama mesela o...
İşte bunun güzelliğim, sanatsal değerlerimiz hep abi ağlıyor gidiyor böyle eşcinsel filan. Şaka şaka.
Ya yazık oluyor.
Evet o hiper gerçeklik şimdi ama bu aralar çok moda.
Ama işte bak o hiper gerçekliğin önüne eserin kendisini yerleştiriyor. Böylece bir eserin eski haliyle yeni hali arası bir iletişim kuruyor. Ve bu şekilde aslında onu yeniden yorumladığın daha böyle anlamlı bir gözle bakıyorum. Ben en azından öyle hissetmiştim yani. Sanki bir diyaloğa girmiş sanat eseri. Hmm. Çünkü biz şu an mesela ne denir ekrandan baktığımız şey aslında adamın sadece yaptığı bir tane resim.
Aha.
Ama normalde o kadının suratını da karşısına koymuş o tablonun önüne. Hı-hı. O kadın onu izliyor. Yani vücudunu izliyor kadın aslında.
Ne?
Bak şimdi. Bu tabloyu gördük değil mi? Bu tablonun orijinal yüzünü, evet, karşısına koymuş kadının.
Hı-hı.
Kadın yani karşılıklı olarak sergiliyor.
Aa öyle mi?
Evet. O zaman bence daha ya o zaman işte böyle bir hani şaşırtıcı bir boyuta gelmiş oluyor eser. Aa bak falan diye.
Poster şeklini bastırmış mı onu herhalde?
Yok sergileme yöntemi o şekilde işte.
Hayır yani orijinalini orijinal resmi de koyuyor ama bastırıyor herhalde resmini afiş yaptı.
Ya da onu boyuyor onu bilmiyorum yani.
Ha, o da önemli ama abi o kadar uğraşıyor mu ya abi ya.
Ben işte bu noktadan sonra düşünceye önem vermiştim tatlım şey yapmamıştım. Poster mi yaptı onu hiperrealist mi yaptı?
Ama yöntem de önemli ya uygulayış
tabii
biçimi.
Tabii canım.
Çünkü o zaman emeğe de bir saygı gerekiyor. Eğer herif oturup da birebir bunun reprodüksiyonunu yaptıysa o zaman elinden öpmek lazım herifin ya. Hem aynısını yapıyor hem de bir de aynısını yorumluyor başka bir evet. şekilde.
İşte bana ilk baktığım zaman ya bu reprodüksiyon gibi bir şey çok da böyle önemli değil demiştim ama o sergilemeyi gördükten sonra vay canına demiştim hani. İyi, iyi yani gerçekten.
Ve şimdi çok evet, zekice. Şimdi çağdaş mevzularda, çağdaş sanatta belki de doğrusu budur bilmiyorum ama emek o kadar da fazla, birazcık kro işi bulunuyor sanki gibi geliyor bana.
Kro işi değil de, işte zanaat gibi duruyor daha çok artık. Yani daha işçilik gibi duruyor. Ama ne kadar düşünsel boyutu olursa, ne kadar izleyiciyi şaşırtan bir noktası olursa evet. o kadar da sanatmış gibi duruyor.
Ha, ha. Ya da bana düşündürürse.
Evet.
Düşündürürsün.
Çünkü sanat aslında tek başına artık üretilen bir şey değil. Yani toplumsal problemlerden de aslında sadece üremiyor. Yani iktidarın mesela kabul ettiği şeylerden dolayı da üretilen bir nesne oluyor. Hatta aslında senin birçok ürettiğin şey hani ilişkisel olarak geliştiğinden dolayı.
Ay bu bölümden sonra ben anlamamaya başladım. Nasıl ilişkiler olarak ilişki?
Yani aslında yaşadığın toplum ya da yaşadığın dünyaya bağlı bir şeyler üretiyorsun ama sadece yani hani şundan etkilendim, şu ağaçtan etkilendim de yaptığım gibi değil artık çıkış noktası.
Başka şeyleri de düşünmen lazım. Yani evet. mevzun olması gerekiyor.
Evet. Ya da yani iktidarın kabul ettiği şeylerin olması gerekiyor.
Nasıl yani? İktidara karşı çıkmak değil midir sanat birazcık da? İşte muhalefettir.
Aslında tam olarak bence öyle değil yani. Bunu mesela hani kültür endüstrisi diye bir şey var sonuçta yani. Endüstride başarılı olursan başarılı olmak gerekiyor. Bu sefer de doğal olarak endüstriye göre üretim yapıyorsun yani. Ha sanatçı özgür oluyor ama sonuçta endüstriye de kapılan var.
Hiçbir şey anlamadım ben. İşte sanatı beni yorduğu noktadayız şu anda sevgili dinleyenler. Anladıysam harap olayım bölümünde bugün Serra Rodoplu bakalım bize bunu nasıl açıklayacak. Yani ne demek? Şimdi bir sanatçının aslında esas görevi muhalefet de olabilmek değil midir? Ya da olmak zorunda değil ama hani eğer olacaksan politik bari sanatçısı adam ol abi. Filan hani muhalefet ol gibi geliyor. Ama bu bir ezber belli yani bir ezber kokusu var içimde de ama böyleymiş gibi geliyor. Böyle olmalıymış ideali gibi geliyor.
Şimdi muhalefet olmak da var ama bir o kadar muhalefetken kendini sansürlemek de var. Bunu yap yani şu an mesela şu dönem öyle bir dönem. Eskiden daha böyle hani 90'larda falan biraz daha böyle o yavaş yavaş ayrışmanın başladığı Türkiye'deki dönemlerde hani daha böyle vurucu eserler vardı yani. O Halil Altındere'nin işte Haleluya'yı söyleyen kadınları falan vardı.
Dur bakalım
vardı.
Bunları hazır öğrenmişken Halil Altındere. Aman hemen bakayım da. Altındere. Overlockçu ayağınıza geldi ulan. Deyus dinleyiciler bak ne kadar şahane bir şey program yapıyor size Serra Rodoplu.
Bu arada şu anda İstanbul Modern'de bir sergi var. Zaman ne bir saniye adını
bu
unuttum.
Adam fotoğrafçı mı Halil Altındere?
Hayır. O da böyle video sanatı yerleştirmeler yapıyor. Kavramsal sanatçı.
Çok iyi sanatçı galiba bu adam.
Evet evet çok iyidir.
Aa çok şahaneymiş be. Aha performans yap. Ha bu sergi pardon bu sergi yapmış. Evet. Nüfus cüzdanını önlü arkalı düşünülerek bir fotoğraf. Çok güzel evet. işmiş bu ya. Halil Altındere diye yazın Google'a. Orada işleri var herifin. Böyle yandan çekilmiş fotoğrafı var sanki suçlu şey gibi. Var. Nüfus evet. cüzdanına koymuş aynen. onları kocaman. Evet. Çok güzelmiş.
Bir de şey vardır. O çok kültür. Süpermen namaz kılıyor kendi pelerini yere serip de.
Çok komik çocukmuş bu. Halil abi hiçbir şey bilmeden yaşıyoruz ya. Süpermen'i gördüm. Bunu, çok şeker.
Yani bunu da çok yani insanlar bilmiyor. Mesela sanat tarihi öğrencileri bunları bilmiyor.
Evet abi bak mesela bunu şu anda öğrendik. Çok güzelmiş. İşlere bak 10 numara herifmiş bu ya Halil Altındere. Bir tane şey var. Astronot ata binmiş. değil mi? O da çok güzel evet. işmiş ya. Çok süper çocuk bu. Halil Altındere. Unutmuyoruz bu isimleri arkadaşlar. Aman gözünüzü seveyim çocuklar. Aman yavrum. Aman evladım.
Şimdi mesela İslam Modern'de bir sergi var. Sanatçı ve Zamanı diye. 2015 yazında açıldı sergi. Ben öyle en azından hatırlıyorum. Hı-hı. Hatta bu 31 Aralık'ta bitecekti. Ve ben yani birkaç kez gitmek istiyordum sergi. İki kez gittim.
O kadar güzel.
Çok güzel bir sergi. Ama şöyle bir şey var. Ay ya bu dedim şey olmayacak. Şimdi 2016 aralığa kadar sürüyor sergi. Mutlaka İstanbul Modern'e gittiğinizde gidin. Çarşamba günleri ücretsiz aklınızdan çıkarmayın.
Neredeymiş bu? Yani
İstanbul Modern'de giriş katında.
Giriş katında. Hadi ya sol tarafta.
Evet evet. Ya inanın. Yok sağ tarafta girdiğimizde.
Orada hep daimi resimler yok mu?
Şimdi
orada?
Bu daimi koleksiyondan aslında ama bunları yeniden düzenlemişler. O şey yok hani böyle Türk sanatının gelişimi değil de bu. Daha çok hani sanatçının yaşadığı zamanı yansıtan eserler. Aslında orada Osman Hamdi Osman Hamdi kim ya?
Ahmet Hamdi.
Ahmet Hamdi. Önemli olan herkes
biliyor. Olsun abi, Bedri Rahmi Eyüboğlu. Bizim için hepsi aynı insan.
Biz nesini yan yana söyleyince bir sanatçı oluyor.
Cevat Şakir Kabakağıt. Sanatta Hanzosal yaklaşımlar.
Şeyde nedeni Ahmet Hamdi Tanpınar'ın
Saatleri Ayarlama Enstitüsü.
Değil. Ne içindeyim zamanın ne dışındayım zamanın sözünden yola çıkılarak sergiyi düzenliyorlar. Ama galiba orada bir hikayeye uygun kullanamamışlar. Oradaki cümleyi yanlış almışlar.
Kim yapmış abi? Bunun bir karma sergi mi bu?
Muhtemelen evet, Levent Çalıkoğlu herhalde küratörlüğünü yapmış.
Aman dur, ona da bakmayın. Küratörse bakmayalım, boşver. Yemişim küratör. Küratör nedir abi? Bize bir şöyle bir anlatır mısın?
Küratör sergiyi düzenleyen insan. Aslında
kimler küratör olur?
İşte kimler küratör olur? Türkiye'de herhalde hani
çok fazla küratör yok.
3-5 insan falan var. Evet, o yüzden. Aslında kimler küratör olabilir? Mesela sana yani teorik olarak sanatı çok iyi bilip de hani sanat eserini de çok fazla gören insan, hani eğer onu böyle mekana nasıl yerleştireceğini, aslında yani tamamen mesela psikolojiyle ilgili, felsefeyle ilgili hani biraz hani bakıp da insanlara nasıl sunması gerektiğini bilen insan bence küratör. Ama tabii ki de küratör Türkiye'de az, dünyada da az. Hani küratör olmak istiyorum deyip de çıkamazsın.
Vasıf Kortun çok iyi bir küratör değil mi? O herif çok iyi. Ben çok iyi, çok başarılı buluyorum. Kimisleri onun hakkında atıp tutuyor ama bence çok 10 numara bir herif.
Ben de. Yani çok tek boyutlu olmamasından dolayı o. Ve çok fazla bilgisi var. Ve yani aslında o sadece yani hani sanat tarihi değil onun aslında. Bildiğin kültür, yani kültürel bir alanda. O yüzden çok yönlü.
Yani çok bana şey gibi geliyor. Küratör bir kere sanatı zaten çok ilgili olacak. İçinde olacak. Bir de felsefe, dediğin gibi felsefeyle ve boyutlu düşünen bir
insan
olacak.
Aynen. Yani çünkü böyle oturup da işte hani mesela galeri sahibi de küratör düşündüğünde, çünkü kendisi sergiliyor. Ama her galeri sahibi küratör mü onu bilemem
ama
yani.
Ama bak, küratör çok önemli bir insan bana kalırsa. Sanatçı kadar önemli. Hatta yeri geliyor sanatçının yaptığı işi sanatçıya gösterebiliyor.
Evet.
Abi.
Ben de
o yüzden çok önemli birisi. Mesela bir iyi bir küratörle çalıştığın zaman düşünsene, küratörün iyiyse seni o şey mesela ben böyle bir bana akıl fikir verecek bir insana o kadar çok ihtiyaç duyuyorum ki, senin yaptığın işi senin dışından görecek. Mesela şimdi bana okuduğum kitaplarda yok benim, nereden bulacağım da çalışacağım öyle. Beni bir kere hani bakalım. Neyse, ondan sonra şey, okuduğum kitaplarda öyle bir açıklıyor ki resimleri, sanat eserlerini öyle bir açıklıyor ki ben onunla yetinmek zorunda kalıyorum. Yani kendimi onun yerine koyup bunu böyle düşünmüş, demek ki benim yaptığım işlerde de bundan şu şekilde etkileniyorum falan diye. Yani daha önceden yapılmış yorumları okuyup kendime uyarlamalar yapmaya çalışıyorum uygun olan bölümlerini.
Ya yani işte ben mesela sanatçı olmadığım için sanatçı gibi düşünemiyorum. Üretici olmadığım için, daha doğrusu, eğer kendine sanatçı diyemiyorsan. Ama hani ben şeyimdir mesela hani ama hani gördüğüm şey için bir şeyler söylemek zorunda hissediyorum.
Ama sen sanat eleştirmenisin abicim.
Yani.
Şimdi şöyle, sanat eleştirmeni olunca zaten söyleniyor. Ama sanatçıysan da sanat eleştirmenliği yapabilir misin?
Tabii ki de yaparsın.
Kendi yaparsın.
Ama başkasına da yapar. Ya düşündü aslında bütün. Yani ben mesela sanat tarihinde yüksek lisans yaptım. Yüksek lisansımı yaparken yani okuduğum bütün yayınlar aslında kaç tane sanat tarihçiye aitti? Hiçbirisi. Hepsi sanatçıya aitti.
Ne?
Yani şöyle, ben yani tez yazmak zorundayken yani o 300 küsür sayfamı yazarken sürekli olarak hani birilerinin alıntı yapıyorum. Şu dönem mesela 1967 yılında başlıyordu benim tezimin hani yılı, tarihi.
Konusu neydi?
Türkiye'deki sanat destekçiliğiydi.
Aa, o ne be?
Yani Türkiye'de işte neden insanlar sanat eseri satın almaya başlamış? Kimlerin koleksiyonu var? Bunların kaç tanesi müzede, hani nasıl korunmuş? Abi. Ama case yani
süper
şey,
konuymuş bu
vaka
ya.
Vaka çalışması olarak Dio resim yarışmalarını seçtim İzmir'de. Yani Dio şey neden Yaşar grubunun. Seçme de dedim, Türkiye'deki ilk özel resim yarışması. Yani resim devlet resim heykel sergilerine alternatif olarak çıkıyor. Ve ilk yarışma. Bir de Yapı Kredi'nin iş ve istihdali var. Ama o sadece bir tane yarışma olarak düzenlendiğinden bu günümüze kadar gelen tek yarışma. Aslında hani Dio'nun neden günümüzde çok hani tanımıyoruz. Ben mesela İzmirliyim. Hani Yaşar grubunu biliyorum. Sütünü içiyoruz, şeyini yapıyoruz, Pınar sütü falan ama... Neden biz Dio'yu bilmiyoruz mesela yarışmalarını?
Yarışmalarını bilmiyoruz, evet. Çünkü çok küçük bir zümre biliyor onlar. Hep bu işle ilgili.
Hayır, aslında kimse bilmiyor. Çünkü ölmüş. Yani aslında günümüz sanatta çok uyum sağlayamadığı için yarışma kuralları. Yani sadece iki boyutlu eserlere yer veriyor. Ha. Ve çok fazla, yani jürisi de aslında hep devlet resim heykel sergilerinde olan şeyler.
Ama bir şey soracağım. Jüriler. Artık çağdaş sanatçılar çok fazla böyle yarışmalar, ödüller, ödüller, öyle şeylerin peşinde koşmuyor galiba ya.
Yok, yine katılıyorlar.
Ama öyle mi?
Evet.
Mesela nerelerde
gençler
var?
Gençler katılıyor. Mesela gençler Mamut Art Project var İstanbul'da.
Ne?
Mamut Art Project var. Genelde yani hani şu anda mesela üniversiteyi bitirmiş, yüksek lisans yapan sanatçı, yani sanatçı adayları ya da sanatçılar falan, hani onlara katılıyorlar genelde. Hmm. Ama onlar da mesela, yani ben hani tezim bitti. Aradan artık böyle şeyim bittikten sonra yani Dio hakkında yine konuşuyorlar. Yani Dio'yu bilmiyoruz aslında, ya da çok böyle hani İzmir'de olanlar da hani Dio var ama çok işimiz hani bize göre değil demeye başlıyor. Çünkü şey değil, çok fazla çalışmalarda kavramsal bir arka plan yok.
Aha.
Şimdi, ama çok iyi bir koleksiyonları var.
Ya ben şeyi çok merak ediyorum. Böyle kavramsal, ben böyle el işi tam zanaatkar tadında takılıyorum. Hı-hı. Çok fazla kavramsal düşünmüyorum. Ama bir çeşit insan, zümre sanatla ilgili insanlar diyorlar ki düşünme zaten ya diyenler var.
Evet.
Bir de bunu bir tanrı gibi de putlaştırmış olanlar var, kavramsallığı. Tamam mı? Sen onlardansın anladığım kadarıyla.
Ya aslında bak öyle değilim. Ben mesela senin eserlerine baktığımda, yani aslında onun da arkasında bir şey yatıyor.
Muhakkak yatıyor. Ben annem kendimi çok fazla... Ne bu kız?
Hapşırdı. Ay. Aa, daha da kedi.
Daha da kedi.
En çok kedi burada.
En çok kedi bu tarafında. Ama sanatta ha. Aslında kedi şey, kedi deyince kedi deyince aslında bunu ben düşünmüştüm sana sormayı. Sanatta böyle besleyici faktörler vardır. Mesela kedi sanatta çok önemli bir tiptir, değil mi?
Evet.
Ama şimdi şey demiyorum, mahalle karısı resimlerinde hep kedi çizenler var, onları demiyorum da.
Fotoğraflarda da vardır böyle renkli kıyası kedi gelmiş kadraja falan.
Ama mesela beslenmesi için sanatçının bir şeylere ihtiyacı olması gerekiyor. Ve ben de beslenme problemi yaşıyorum, tamam mı?
Hı hı.
Bu bizim sütlü mü?
Hayır ya, bu gelen siyah kedi.
Aa, o hasta kedi,
evet,
demek ki.
Evet.
Ondan sonra beslenme problemi yaşıyorum ve mesela sanat tarihine baktığında en çok nelerden besleniyor sanatçılar?
Biraz... Acılardan besleniyorlar.
Öyle mi?
Hep trajedi.
Bir dakika, şimdi bu konuya geçelim istersen. Antik Yunan'dan bahsedecektin bugün.
Evet.
Bu antik Yunan'dan günümüze sanatçı beslenmesi, ruhumuzun beslenmesi. Bir tek ille sanatçı olmaya gerek yok. Hepimiz bir motivasyon problemi yaşıyoruz. Aslında evet. Beslenme motivasyonla ilgili bir şey, değil mi?
Doğru.
Ama motivasyonun da ortaya çıkması için beslenme
biraz
gerekiyor.
Biraz da farkındalıkla ilgili bir şey aslında. Ha,
şimdi farkındalık, sanat, beslenme ve kültürler bütün bu sanatı nasıl beslemişler falan. Bir şarkıdan sonra antik Yunan'a geçelim istersen.
Tamamdır.
Sen bize sanat tarihinden birazcık bilmediğimiz mevzulardan bahset.
Tamamdır.
Oradan yine geyikle devam ederiz.
Tamamdır.
Biz. Serra Rodoplu'yla Radyo Karavan'da mağaradan Dada'ya geyiklerle çok ciddili middili sanat programı bu. Sanat tarihi programı da diyebiliriz. Öyle diyelim mi? Çok mu iddialı oluyor? Şimdi ben bu sanatçıların bu yüksekten bakan ne sanat tarihi mi? Bunlar çok ciddi çocuklar. Siz kimsiniz ki filan? Allah'tan öyle diyemeyecekler. Çünkü Serra Enikonu bir sanat yazarı. Sanat eleştirisi yazıları yazıyor. Hmm. Ondan sonra...
Bak sessiz ben de şey... Doktora yapıyorum mesela. Bak, hava atmak gibi olmasın ama kimseye doktora yapıyorum yani bugüne bugün. Öyle yaşıyorum.
Bir de en önemlisi yeni jenerasyonda da abi. Ha, al sana. Çağdaş sanatsa çağdaş sanat. Biraz sonra hem buna değinelim hem de bir de bu kimlerin koleksiyonu var Türkiye'de? Tecimsel, ticari yaklaşımlar. Kaç paraya satılıyor bu işler? Nedir sanat piyasası?
Konuşalım.
Ayıp mıdır bunları konuşmak? Filan filan. Haydi bakalım o zaman. Haydi. Senin seçtiğin şarkılardan bir Toriamos. Sen yap istersen anonsunu.
Tamam. Toriamos'un Precious Things'ini. Şimdi dinince Precious Things'i değil mi seçtin?
Evet.
Tamam, onu dinliyoruz.
Çok ruhsuz söyledin ama.
Hayır, ben de bir tuhaf söyledim. Evet, ben de fark ettim. Çekindim galiba. Bir şeyler oldu bana tuhaf.
Evet, tam da entel bir şarkı seçtin. Sanat programına yaraşır.
Evet.
Sana yaraşır bir şekilde. Precious Things, Toriyama Aslan.
Evet, baktım şey oluyor program.
Ne oluyor?
Böyle evet. Hafif melankoli olsun dedim. Hani böyle o tandansta bir şeyler yapmak istedim.
Güzel şarkı. Bir yandan altta devam etsin ama bizim zaten bir haftalık bir haftada bir saatlik bir programımız var Serra Rodoplu'yla. Ondan sonra o yüzden de çok fazla vakit kaybetmeyelim istersen. 5 dakikasını çaldık zaten şarkının. Ben bu arada...
Ben 7 dakika olduğunu bilmiyordum parçanın.
9 dakikaydı galiba.
Ben baktığımda 7 küsur dakikaydı.
Öyle
artık.
Mi?
Evet.
Bakayım, belki de öyledir. Neyse evet 9,5 dakika. Ama ben bu 9,5 dakika bana şuna yaradı. Toprak bir testi almış. Ne onun ismi? Var ya, toprak çanak.
Dur ya, onun adı başka bir şey. Neyse, şimdi hatırlayamadım.
Onun adı vardı. Ondan almıştık ve bugün ilk kez kullandık. Yıkadık, içini kaynattık limonlu sularla falan. Bugün ilk kez bir nohut yemeği yapıyorum, ayıptır söylemesi içinde. Ve bugün denk geldi. Antik Yunan'ında da sanat tarihi programına denk geldi. Bak düşün. Toprak testiyle yemek yapıyorum. İlk kez yapıldığı gün mağaradan Dada'ya yapıyoruz. Evet. Benim için önemli bir şey bu mesela. Sanat birazcık böyle düşünmek mi acaba?
İşte bak, bu mesela aslında kavramsal bir sanat olabilirdi.
Hadi ya.
Evet, ama yakalayamadın, olamaz artık.
Abi ya. Ya. Hayır ya, ama yaptın mı artık sayılır? Hayır,
kişisel hikayelerden beslenir sonuçta günümüz sanatı yani. Mesela bak Joseph Beuys'a. Adam hep kişisel hikayelerinden yola çıkmış.
Ya işte ben onu çok şey yapıyorum ya Serra. Ben hep kişisel hikayelerden yola çıkıyorum. Mesela bu kavramsal sanatçılar dünyaya bakıyor, politik kaygılar gidiyor.
Ama tamam da hepsinin yaklaşımı farklı. İşte mesela Marina Abramovic. Kendi hikayeleri de var. Bazen de evrensel takılıyor yani. Hani feminizm falan var ama hani feminizm diyor ama aslında feminizm kendisinden dolayı var düşününce. Yani kadının kendi problemi, hani kendi problemi demin de hani kendi bulunduğu noktaya demek ki problemi var ki bu yüzden şey yapıyor.
O
ama
feminizme denk geliyor.
Evet, ama zaten hani bir şey vardı, çalışması vardı, şeyle ne denir bu, sevgilisiyle beraber karşılıklı hani oturuyor işte, herkes onun suratına bakıyor en sonunda o efsanevi aşkı geliyor. Sessiz birbirine bakıp bitiriyorlar falan.
Ha, bilmiyorum.
Ya aslında bu gayet şey yani.
Bu arada İstanbul Modern perşembeleri ücretsiz de.
Ay pardon.
Evet. Maalesef telefonumuzu açamıyoruz çünkü yayındayız. En başarılı sanatçı en çok kazanan mı diye sordular. Ona mı cevap verelim, yoksa sen şu kapıyı kapar mısın? Çünkü ibadet başladı arkadaşlar. Müzik. Allah Allah'ım affetsin ya Rabbim.
Müzik çalınmaz.
Aziz Allah. Mağaradan Dada'ya da. Aziz Allah bölümümüzde.
Aslında bak şimdi bugün Yunan sanatını normalde yapacaktık ya, ben bayağı çalışmıştım.
Evet, onu yapalım.
Ama Yunan sanatında da mesela bir klasik dönem dediğimiz dönemin öncesi, yani aslında kendi karakterini oluşturmaya başladığı dönemde sanat tamamen sekülerleşiyor. Yani bugün böyle çok
seküler der ki,
dinle devlet işlerini birbirinden ayırmıyor. Yani dinden bağımsız gelişmeye başlıyor.
Ha.
Evet.
Ondan önce
hep çok korkmuyorum o yüzden diye.
Yok canım, bizim dinleyicilerimiz de öyle şey böyle şeylerden korkacaklarını düşünmüyorum. Hani herhalde kalkıp da ezan okunuyor programı keselim diye bir sanat programı olmaz. gelecek 10 yıl için söz veremem ama.
Hoş, benim bir kez bir arkadaşım ezan böyle okunuyordu. Telefonda konuşuyordum. Kızla dedi ki, sen de iyice dindar oldun başıma dedi. Nedeni bilmiyordum ama. Neden dedin dedim. Arkadan ezanlar falan okunuyor dedi. Dedim sanki zevkine çalıyorum, ne yapıyorsun? Çünkü Hollanda'da yaşıyordu, artık duymaya herhalde.
Tamam, inançlara saygımız
var. Duyarsızlaşmış
herhalde. Herkesin inancı kendine, herkese de saygımız var. Ama biz şu anda bir program yapıyoruz. Güveç.
Evet.
Güveç, tam da bugüne denk gelmesi hoş oldu. Peki Serra, nedir abi Yunan şeyinde? Ben biraz sonra soruları, Twitter'dan gelen soruları söyleyeceğim. Mütevazi sanatçı var mı başkan? Varsa tanımak istiyorum diyor. Hakikaten bu da aslında egosantrikliği sanatçıların bir haller. Bunlardan da bahsederiz.
Ay, çeşit çeşit halleri var o yüzden.
Sen çok sanatçı tanıdın mı?
Yani tanıştım çok fazlasıyla. Ama mesela bazı çok böyle snob. Uzaktan böyle kesinlikle konuşmak istemiyor. Konuşmaya kalkıştığında böyle kötü bakıp kafasını çeviriyor.
Belki vardır bir bildiği abi. Belki o sırada böyle bir tribe girmiştir.
Ama işte yani mesela 3 gün üst üste aynı tripte yaşamaması gerekiyor bir insanın. Ben de yani orada sanki böyle yaranmaya çalışan kızmışım gibi gidip gelip devamlı duruyorum falan. Böyle. Ya böyle kötü oluyor. Ama diğer bir yandan da hani çok sempatik olanlar da var. Ama ya sonuçta kabul etmek gerekiyor ki. Kafaları fazla çalışıyor ki bu kadar yaratıcı olan bir insanın kafasının çok da normal veya çok hani böyle bir standarda bağlı olabileceğini düşünmüyorum. O yüzden hani hepsi çeşit çeşit. Hani mesela bir mühendis gibi çalışmıyor kafaları kabul etmek gerekirse.
Aslında öyle çalışanlar var. Yani mesela ben gittiğimde bu sene Bologna'daki Çağdaş Sanat Fuarı'nda makinalarla böyle dönüyor menüyor bızızızız oradan oraya
alıp. Evet ama o adamın da kafası farklı çalışıyor. Hani ben tavır olarak mütevazi şey olarak yoksa mesela şimdi şeyin de ne denir bu neydi adı? Ege Sanat Günleri'nde kinetik bir çalışma var. O da makine döngüsüyle çalışıyor gayet. Neydi? Yani sanki bir makine mühendisi gibi yapmış. Eseri. Ve tahtalar birbirine çarpa ses çıkartıyor. Bir şey Topaç'tı. Hemen ismine bakacağım.
Peki. Şimdi sen ona bakarken ben de
sen söyle.
Mimarlık mesela çok önemli sanat tarihinde.
Evet.
Neden bu kadar önemli? Onu sorayım sana. Heykel mesela çok önemli. Resim çok önemli. Lafa başladı. Hayır ama hepsi çok önemli ama mimari mesela çok çok önemli bulunuyor. Niye böyle?
Çünkü mimari aslında insanın en basit yaşadığı alan mimari. Yani yaşadığı alanı biçimlendirme aslında içgüdüsel bir hareket. Mesela geçen hafta değil artık 2-3 hafta önce yaptığımız programda Çatalhöyük'teki evlerin tepelerinde kapılar vardı. Pencereleri falan yoktu evlerin. Çünkü insanlar o dönemde hayvanlar kapıdan yani bizim şu anki girdiğimiz kapı gibi bir boyuttan girmesinler diye tepeden böyle merdivenlerle iniyorlarmış eve.
Ha, merdiven kullanamıyor hayvanlar diye. Koruma amaçlı.
Evet. Ya da düşse herhalde ölecek. Yani düşününce hani şimdi aklıma geldi. Ama hani mimari şu sebepten de önemli. Mimariyle beraber toplumsal değişimleri de inceleyebiliyorsun. Mesela en basit bir sanat tarihi dersine girdiğin zaman her zaman Yunan böyle döneminden bahsedildiğinde işte Dorik, İyonik ve Korint isimli üç tane böyle sütun başlığı gösterirler.
Dorik, İyonik, Korint. Ben bunları ezberledim.
İşte bunlar böyle şeydir. Ama yani hani
bu küçük bilgiler.
Evet.
Olmazsa olmaz.
Hatta yani. Bunun bir fotoğrafı var. Gözümü kapatsam görürüm yani. Öyle üç tanesi yan yana böyle bir tanesi ince
bakalım
bir tanesi
abi,
böyle.
Google'a bakalım abim benim. Ne Dorik, İyonik, Korint. Korint miydi o?
Korint.
Korint. Dorik, İyonik.
Korint.
Korint. Korint Boğazı var. Korint Boğazı. Ana demek ki orada çıkmış. Biz yeni geldik Atina'dan biliyor musun? Korint Boğazı oralara gittik. Dor, İyon. Ha, Dor daha sade. İyon fırfırlar başlıyor.
Aynen.
Korint'te en şeyi artık. Heykelli evet. Karışmış.
İşte sürü. Aslında Korint'e geldiğinde dönem ne oluyor? Helenizm başladığı için o dönemde artık doğuyla batı hani ne denir? Yunanistan, İskender doğuya kadar gittiği için doğunun şeylerini alıyor. Görselliğini de taşıyor. Ve aslında evrensel bir stil oluşuyor.
O fırfırlar oradan mı geliyor?
Zaten o fırfırlar aslında akantüs yaprağı. Yani doğuda olan yapraklar. Şeyde olan değil.
Onlar yaprak mı?
Evet.
Ay ne kadar güzel yapraklar.
Onların stilize edilmiş halleri.
Yani İyon'da başlıyor. Helenistik dönem İyon'da mı başlıyor?
Yok, Korint'le.
Korint'le mi başladı?
Yani Korint gördüğünüz zaman bu bir Helenistik bir eser diyebiliyoruz.
Mesela kaç yıl önce olmuş bunlara abisi?
Valla 5. yüzyıl mıydı?
Öyle bir şey olabilir. Peki. Korint'ten sonra böyle şey çok kıyafetler, şeyler falan heykellere bakıyoruz. Ben bunu hatırlıyorum bir tek şeyden, sanat tarihi dersinden. Bu Helenistik dönemde fırfırlar çokmuş. Böyle kumaşların detayları fazla veriliyor.
Islak stil deniyor hatta. Böyle sanki uçuyor artık hareket. Yani tuhaf bir şekilde hani böyle hep şey olur. Hani hareketi yakaladı diye böyle çok modern sanatı anlatırken bu modernizmi daha doğrusu. Aha. Hep böyle hareketi yakalıyor burada sanatçı. Hareketi yakalatıyor. Çok heyecan yaşıyoruz ama aslında buradaki adam hareket veriyor eser. Yani
tekstille
şeyle neden bu ne denir neydi mesela bu Bergama tapınağıyla
o çok güzel bir yer
böyle kaslar hareket hani adamın o anki sanki hareketini hani kafasında canlandırıp vermiş durumda yani çünkü düşündüğünde aslında geçen haftalarda kaldığımız yere düşündüğün zaman daha yeni yeni figürler oluşuyordu çok böyle hani geometrik de her şey çok sembolik de hani ağır bu işte aslında bu mimarinin ve heykellerin biçimlenmesinin sebebi demokrasinin gelmesi ve insanların takık bir şekilde idealizm ideal olana ve ya da gerçek olana bir şekilde yani bir ideale bir de gerçekliğe takıntılı olması.
Neden öyle bir şey yapıyorlar?
Sürekli sorguluyor çünkü Yunanlılar. Bak şimdi Mısır sanatına aslında etkileniyor Yunanlılar ve ilk o yüzden arkaik dönem denilen bir heykel biçimi.
İlkel dönem.
Evet. İlkel dönem heykellerinde böyle Mısırlılarınkisine çok benzer böyle işte hani çirkin gülüşleri olan, badem gözleri olan ve Mısır tipi böyle küçük küçük saçları olan heykeller görülüyor.
Bu şeyden Yunan'dan önce mi?
Yok, bu Yunanlı'nın yani ikinci aşaması gibi. Hani ilk aşamalarında sadece çömlekçilik görüyoruz çünkü. İkinci aşamasında arkaik dönem. Aslında bizim hani heykel sanatı başlatma noktamız şey arkaik dönem. Hatta arkaik dönemde mimari de oluşmaya başlıyor.
Öyle mi?
Evet.
Ya çok karışık bunlar ama ezberleyeceğim diye bakmazsam eğer çok karışık olmayabilir.
Evet evet evet. Zaten ya aslında yani Yunan sanatı o kadar yani antik Yunan o kadar önemli bir dönem ki.
Hadi ya.
Evet, çünkü Romalılar hep Yunanlı olmak istiyorlar ve Avrupalılar da hep Romalı olmak istiyorlar. O yüzden aslında günümüzdeki o neoklasik ya da hani asil olan görüntüyü oluşturan etmen hep Yunan sanatı.
Ha.
Yani biz hep hani o antik dönemin tekrarını yaşıyoruz bir şey olduğunda, yani hani nasıl diyeyim? Yani mobilyalarda mesela böyle hani oymalı kakmalı bir şey gördüğünde genelde bu antik döneme hep gönderme yapıyor. Neoklasik bir eser gördüğünde antik döneme gönderme yapıyor.
Hep önemli olma isteği bunlar değil mi?
Evet, evet.
Zengin çünkü, durmak, güçlü durmak.
Asil duruyorsun yani. Bir de düşündü o dönem Platon var, Aristoteles var ya yani hani adamlar felsefeci düşünüyorsun.
Dalağını
çok şey
yarmışlar.
Yani. Hani çünkü bak Mısır'dan çok etkileniyorlar ama Mısır her şeyi ya da Mezopotamya toplumları mesela her şeyi ihtiyacına göre yapıyor ve bitiriyor. Geometriyi mesela. Ondan sonra eserleri mesela yani hani eseri neden yapıyor? İşte piramidin içine koymak için ya da böyle ölü gömmek
İhtiyaç
için yapıyor.
İhtiyaç kadar yani.
Evet, daha fazla gerek
daha
yok.
Daha sosyalistmiş onlar.
Ama şey ne denir yönetim olduğu sosyalist tabii. İş bölümü var çünkü.
Evet ama Yunanlılarda demokrasi çıktı diyorsun.
Yunanlar demokrasi var. Demokrasi olduğu için toplumsal sınıf farkı oluşuyor. Zenginler sanatı desteklemeye başlıyor ondan sonra.
Abi donanın kuyruğu bu yavşaklıkla ya, başlıyor demek ya. Ki.
Sonra da klasik döneme gelindiği sırada aslında klasik döneme kadar mesela komedi tercih ediliyor. Aslında demokrasinin ilk çıktığı dönemlerde şey var. Sanatçıya özgürlük veriliyor. Çünkü onu finanse edenler tiranlar. Yani zenginler. Evet. Ama olmaz çünkü polisler falan oluşuyor ya hani böyle şeydeki tarihsel bilgimiz içerisinde.
Ben bilmiyorum işte bunları hiç.
İşte arkaik dönem arkaik dönemde polislerin aslında oluştuğu dönem
oluyor. Polis dediğin şehirler mi?
Şehir devletler evet tamam. Kent devletleri. O dönemde de işte hani aslında gitgide devlet yani şey nedeni bu evet devletin kendisi güçsüzleşse de zengin olan bir sınıf ortaya çıkıyor. Onlar da sanatçıyı destekliyorlar.
İyi bari abi.
Ama tabii ki de kendi üslup yani kendi tercih ettiği üslupları kullanmalarını da
bak
istiyorlar.
Bak şimdi aslında düşününce tersinden Yunan uygarlığını yaşıyoruz biz.
Tabii ki de.
Şimdi bizde mesela bir nevi demokrasi uygulanıyor ve de ama demokratik bir seçim yapılıyor ve insanlar zengin kesim oluşuyor. Fakat evet. Ne oluyor? Bizim şu anki zengin kesim oluşan artık oluştu, kemikleşmeye de başladı. Bu sanatı muhafazakar. Sanatı da günah sayan bir kesim oluşuyor değil mi? Şu anda demek ki sanata yatırım yapılmayacak. Bu ilerleyen zamanda ne olacak? Bu
nasıl? Aslında sanata yatırım yapacaklar. Neden? Çünkü sanat bütün dünya içerisinde en rahat
para kazanılan.
Kazanılan kısmı. Evet. En iyi yatırım biçimi. Ev gibi yani. Araba
ama
gibi.
En iyi değil işte ya. En iyi mi diyorsun?
En iyi tabii.
Hadi ya.
Eğer ucuz bir eser alırsan şimdiden daha sonradan da eser para yaparsa en iyisi olur yani.
Bu şimdi.
Bir de vergi düşümleri var.
Artık düşmeyecekmiş galiba mı?
Aa öyle mi?
Bilmiyorum uyduruyorum ben öyle bir şey duydum. Ondan vergi düşülmeyecek hatta vergi alınacak sanatçıdan. %35.
Ama sanatçıdan vergi alınıyor. Sanat eseri satın alandan değil.
Öyle mi? Hı-hı. Sanat eseri satın alan vergiden vergin, düşüyor.
Evet. Ha. Yani şey gibi hani böyle orta sınıf birisi hani iş yerinden ne denir? Vergi fazlası çıktığında araba alıyor ya.
Evet.
Onun gibi bir şey. Tabii onu daha çok kazanıyor o yüzden.
Leasing. Leasing
gibi bir şey. Yani.
Sanatta leasingsel yaklaşımlar.
Ya çünkü düşününce mesela müze açtığında farklı bir indirime ve önceliğe sahip oluyorsun.
İyi bari abi.
Şey yapıyorsun.
Yani, tamam öyle yapıyorsun.
Her şey devletten şey. Beklememek gerekiyor işte. Bu şekilde aslında şeyler çıkıyor. Özel aktörler çıkıyor piyasaya.
Güzel güzel bu Yunan sanatı güzel gidiyor. Şimdi nelerden besleniyormuş? Bak mesela sen şimdi dedin İyonlu sütunlara Hı-hı. bakıyoruz. Orada yapraklardan bahsediyorsun değil mi? Mısır'daki yapraklardan.
Hayır orada volüt var sadece. O aslında koçun başlarından etkilenerek yapılmış.
Ha,
evet.
Öyle mi?
Evet.
Koçbaşı yani onlar. Hı-hı.
Ama ya bak Yunan sanatı öyle değişik bir şey ki adamlar devamlı sorguladıkları aslında bu demokrasinin getirdiği bir şey. Devamlı sorgulama sebebi yaratıyor
sanat. Şimdi bir dakika sürekli demokrasini getir sorgulama iyi bir şey. Evet. O zaman demokrasi de mi iyi bir şey?
Demokrasi iyi ama işte kendi içinde de kötülüğü var çünkü
sınıfsal
evet ve sınıf iktidar yaratıyor. Neyse onu istemeye başlıyor artık. Yani iktidar seni destekledikçe, sanatçıyı destekledikçe doğal olarak kendi zevkini de yaratmaya başlıyor. Şimdi sanatçı ilk başta kendi istediği gibi üretim yapmaya başlıyor bu dönemlerde.
Evet.
bu demokrasinin getirmiş olduğu bireysellik şeyi aslında.
Bu hatta, güzel bir şey. Buraya kadar evet, çok güzel.
Hatta kendi imzasını falan atıyor eserlerin altına.
Yunan'da.
Evet. Eğer mesela Atina'daki o müzeleri falan gezdiysen bu hani atlet heykelleri vardır falan. Hay böyle Allah, yanında gez mi tatlım?
Yani.
O zaman yoktu.
Ya tam gezecektik, o sırada karnımız acıktı. Ama bir dahaki yere gideceğiz galiba.
Ya komşu kapısı gidilir.
Sonra? Seninle gidelim oraya biz bir.
Gidelim.
Evet, seninle gidelim. Bir bizi arkeoloji müzelerini gezdir orada. Ya biz şimdi gitsek bu halimize ne görecektik ki? Seninle gidelim ama bir Tony'ye söyleyelim, bize bir böyle sanat turu yapsın oraya. Gezisi tamam, yapsın. Tamam. Evet abi, tamam, bu güzel fikir.
Yaza doğru yapalım ama hava güzel olsa. Tabii ya da böyle be, bir havada yapalım.
Aynen öyle.
Tamam. Ondan sonra ne dedim? Ha, bu imzaların falan atıldığını görüyoruz. Ancak sonrasında bu işte... Böyle bir arkeik dönem tabii ki de bitiyor yavaş yavaş. Sanatçı kendi biçimini oluştursa da şey diyor ki, şimdi esas ama bu şey ne denir? Neydi? Arkeik dönemden önceki dönemlerde bu Homeroslar falan yaşıyor. Truva Savaşı oluyor, kahramanlar dönemi oluyor, böyle insanların yüceltildiği, sıkıntılar yaşadığı falan. Diyorlar ki şeylerde, asillerde, destekleyenlerde, biz diyorlar asiliz.
Kardeşim.
Biz diyorlar kahraman görmek istiyoruz diyorlar.
Parasını verdik mi verdik? Ha. Hadi yap bakalım bana şöyle şaşalı bir şeyler
yani,
diyorlar.
Evet, madem diyorlar bir şey üretiyorsun, gündelik herhalde bayağı bir şey üretecek değilsin diyorlar.
O zaman şimdi sanat bu dönemde mi satılmaya başlıyor?
Bu dönemde evet, satılmaya, desteklenmeye başlıyor.
Desteklenmeye diyeyim, satılmaya derken evet, satın alınmaya da birazcık başlanıyor.
Tabii ki
aslında
de kendi koleksiyonlarını yapıyor. Çünkü insanların portreleri yapılmaya başlanıyor bir dönemden sonra.
Kendi portre.
Evet, yani şey nedeni
satıp heykel. Parayı veren kendi portresini, heykelini yaptırıyor.
Evet. Ondan sonra.
O zaman henüz çizme yok mu heykel?
Yok, çizim de var. Ama çizim günümüzde çok daha az geliyor. Çünkü boya dökülüyor, ha, şey oluyor ya. Ama heykel şeyde kalıyor, heykel daha kalıcı. Bir de tapınaklara da inanılmaz bir heykel koyuyorlar. Çünkü normalde sanatçı aslında bu işte biraz önce dediğim gibi seküler olmayı tercih, hani seküler bir üretim yapıyor. Evet. Ancak şeyden çok iyi besleniyor. O dinin yaratmış olduğu mistisizmden çok iyi beslendiği için ona üretim yapıyor. Ve tapınaklarda çok fazla heykel çıkıyor bu dönemde.
Ha.
Anlatabildim mi?
Tapınaklarda da çok fazla heykel çıkıyor bu dönem. Yani tamam, yani biraz kafam dağılıyor
bak
şimdi.
Bak şöyle. Şimdi adam, ya bak daha önceden Kibele mesela vardı.
Kibele memeli kadın mı?
Evet.
Ha, tamam.
Ondan sonra ne bileyim işte böyle küçük küçük minik minik heykelcikler yapıyor, hayvan heykelci.
Uğur getirsin diye. Ha, yani onlar, sanat için yapılmıyordu, uğur için
evet,
yapılıyordu.
Onlar mesela korkudan dolayı yapılıyor.
Ağaçlıktan, korkudan.
Evet, ya da böyle hani şeyde de Mezopotamya mesela heykelleri diyorum, resimleri falan da. Hani ya da bu Hititlilerin şey. Neden yapılıyor? Hepsi böyle şeyden yapılıyor. Hani korktukları bir tanrı inancı var. Tanrıdan, yani tanrıya yapıyorlar. Ancak burada sanatçı artık diyor ki ben diyor yani şey neden sevap point kazanmak için yapmıyorum eserlerimi diyor. Ben diyor kendim için yapıyorum diyor. Hmm. Ama o mitolojiden çok etkileniyorlar. Mitoloji hikayelerinden, tanrıların güçlerinden, o yüzden bir üretim yapıyorlar. Ha. Ya tamamen kendi isteğiyle ama dinden bağımsız gibi oluyor. Hmm. Yani şey değil. Hani ben bu adamı yani, bak düşünde İslam sanatlarında bile böyle bir şey yok yani. Biz İslam sanatı yaptığımız zaman, yani herhangi birisi böyle bir şey ürettiği zaman Tanrı'ya sanki bir yol olacağına inanıyor. Hmm. Tanrı'yı ifade etmeye çalışıyor falan. Ama hiç kimse böyle ben şimdi Tanrı'dan yani Tanrı'ya şey yapayım da hani Tanrı'dan etkileneyim ama inanmayayım da ona gibi bir şey demiyor. Hmm. Burada ama neredeyse zaten bu dönemde artık Tanrı yani Tanrıları da çok fazla sorgulamaya başladıkları için insanlaşmaya başlıyor Tanrılar.
Ha.
Zaafları ortaya çıkıyor. Mesela
Yunanlıların heykellerinden sonra mı Tanrılar insanlaşmaya başladı?
Ya bunlar hepsi birbirini tetikleyen şeyler.
Mitolojiden yani, etkilendi yani.
Evet, mitolojiden etkileniyor ama esas aslında ilgilendikleri insanın kendisi, insanın kendi zekası, insanın dünyayı sorgulama gücü yani.
Tanrı üzerinden insan bireyselliğini heybetlendiriyor.
Aynen, aynen, aynen, aynen, kesinlikle.
Anladım. Özdeşleştiriyor kendini sanat evet, eseriyle.
Evet.
Ha, o zaman bir dakika. Burada ilk simülasyonlar burada başlıyor.
Bir yerde öyle.
İlk kandırışlar burada başlıyor.
Evet.
Bir dakika, Genco Gülen diye bir sanatçı kardeşimiz var. Son derece sizden yavşak olmasın sevgili arkadaşlar. Çok yavşak bir kardeşimizdir. Çok severim. Ondan sonra bizi Serra ile tanıştıran hatta arkadaşımız. Konuşması ama tam yavşaktır. İstanbul yavşak. Şimdi oradan aşağı diye konuşur. Çok da iyi bir sanatçı ama. O şimdi bir Yunan heykelleri sergisi yapıyor değil mi?
Evet. Yani başka çalışmalar da var ama onlar daha önceden yani geçen aylar Aralık ayında şeyde sergilendi. İzmir'de sergilendi. İzmir'de üretilen çalışma onlar.
Ha.
Hepsi antik dönemde var olmuş olan heykellerin yeniden kopyalanmasıyla yapılıyor.
Ha. Bir şey o zaman sanat, Serra şunu soracağım sana. Sanat şey mi, birazcık somutun okunması.
Evet.
Ay çok güzel, çok güzel bir şey aslında düşününce. Yani her şey, o her metni okuyabilirsin.
Evet.
İlle sana yazıyla, sembollerle bir şey okutmuyor. Sana somut bir şey veriyor. Sen kendi sembollerinle bir yazı oluşturuyorsun.
Tabii ki de. Yani mesela ben onun eserlerini ilk gördüğüm zaman, o daha gelmemişti çünkü şeye, ne denir, o sergi alanına. Yani hı, açılış günü, yani açılış saatinden önce gitmiştim. Hı. O sırada şey fark ettim. Hani heykellerin hepsi şeye gönder, hani tanıdık heykeller. Hepsi zaten hani Efes'te görebileceğin ya da hani senin hani bu topraklarda görmüş olduğun heykeller. Ancak hepsinin vücudu plastik. Hı hı. Ve eriyor. Biçimli değil yani. Hani hı, böyle akarken kurumuşlar gibi duruyor yani.
Ha, o zaman bu estetik kaygılara da bir atıfta mı bulunuyor burada sanatçı?
Ya aslında şöyle bir atıfta bulunuyor. O adamların yüzü, yani işte Hermes, Poseidon, hepsinin yüzü bizim antik dönemdeki aslında ideal insanların yüzü. Oradaki o dönemin ideal insanları.
Ama erimiş.
Ama erimiş günümüzde. Günümüzdeki malzemeyle aslında geçmişin imajını bir arada kullanılıyor.
Şimdi biz aslında Genco Gülhan'la bir telefon bağlantısı kursak çok şık olurdu da.
Ama ulaşamayabiliriz şimdi şeye.
Şimdi okulda ders veriyordur. Hı. Keşke bunu biz bir o zaman haftaya konuşalım bu sergisiyle ilgili. Bir de 9 tamam. Şubat'ta açılacaktı galiba ya.
Onu bilmiyorum şu anda.
9 Şubat şu anda onun
sergisi. Şu anda sergisi... Enka'da sergisi var.
Hah, demek ki 9 Şubat.
9
Şubat.
Evet. Ay pardon ya.
9 Sanki Şubat'ta açıldı. Doğru söylüyorsun.
Ocağın sonundaymışım gibi hissettim.
18 Şubat. Yani 9 gün olmuş çocuğun sergisi. Çok ayıp ya. Neyse.
Ben gittim o sergiye.
Nasıl?
O güzel bir sergi. Hem o eserler var hem de böyle şey, böyle boyalı fırça, böyle hani boyalı nedeni boya damlatmalarıyla yaptığı tuvalleri falan da var.
Tuval işi de yapıyor mu?
Yapıyor.
Bir şey sor. Bir yerden sonra bu ressamlar sıkılıyor galiba elleriyle bir şey boyamaktan.
Yasa Genco Gülhan'ın şeyi ne denir? Direkt resim eğitimi yok. Hmm. O da hani ekonomi okumuş galiba.
Hadi ya.
Evet.
Ha.
Ama o işte yeni medya sanatçısı daha çok yani.
Nedir abi bu yeni medya?
Yani farklı yani güncel kullanılan malzemeleri, daha doğrusu bu hani şey işte telefondur, televizyondur, yani teknolojiyi sanatla bir hani kendi kavramlarıyla birleştirerek estetik bir şey oluşturuyor.
Abi kavram çok önemli. Tamam anladım ama
kavram
çok
önemli.
Evet abi çok önemli. Ha, beslenmeye gelmiştik. Şimdi ben kavramsal bir şeyler yapmak istiyorum. Çok istiyorum önemli bir sanatçı olmayı, fakat
mültecilerden yararlan. Bu aralar çok tutuyor.
Öyle mi?
Çok tutuyor.
Ha, bir de bunun modaları var değil mi? Kavram.
Bu aralar çok moda. Bak turuncu şey yelek kullanırsan eğer.
Hadi
tutar.
Be.
Tutar.
Turuncu yelek mi önemli? Evet, abi şey... Çok anladım. Acayip ya. Ben şimdi yaşlı bir kadınla genç bir kadını yapıyorum. El ele tutuşmuş, hı-hı, bir kadın resmi yapıyorum.
Belki turuncu yelek giydirmesin
abi
onlara.
Abi resmen ben turuncu düşünüyordum kadının üstüne, ama bunu bilmeden şimdi kullanmayacağım onu tabii.
Yok ya, hani öyle bir şey de kullanırsan şey değil. Ben de yani aslında mülteci değil. Yani sadece mülteci sorunları, Türkiye'deki herhangi bir sorun ya da dünyadaki herhangi bir sorun çok üzücü. Şimdi böyle hani dalga geçiyor gibi olacak, hani böyle söylüyoruz ama yani bir süredir ama gerçekten çok fazla kullanımdan neredeyse artık hani insanlara pek bir etkisi kalmamaya başladı.
Ha işte şey, nasır.
Evet, nasır. Duyarsızlaşmaya başladık yani. Çünkü mesela bu geçenlerde, bu ilk hani antik dönem, yani iki hafta önceki şeylerde Ai Weiwei şey yaptı. Samos Adası'na gitti. Bu çocuğun öldüğü hani yasında. Evet. O odaya gitti, orada hani mültecilerin...
Ai Weiwei kim?
O da Çinli... Bir aktivist sanatçı.
Abi desene böyle şeyleri bize. Ai Weiwei nasıl yazılıyor? Ai ve...
Ai.
Evet.
Weiwei. Weiwei.
Ai vay vay. Evet. Ai vay vay.
Bunun daha çok böyle... işte bu da daha çok politika ve sanat.
Ha.
İktidar ve sanat. Yani normalde bu Çin... Mesela bak bu...
Oh, çok güzel işleri var herifin. Bisikletleri bir araya koymuş. Ha evet. Çin'de çok bisiklete biniliyor ya, toplumsal
evet,
bir şeyden.
Mesela bütün şeyleri hep gönderme yapıyor. Mesela bir tane... Ay pardon... mesela çekirdekli bir çalışması vardı İngiltere'de.
Evet.
Şey yaptı, bütün o çekirdekleri şeyde Çin'deki işçi kadınlara yaptırıyor. Onlara para da veriyor.
Ne ki bu çekirdekler, plastikten mi yapılıyor?
Evet hepsi onların şey ne denir, seramik küçük
hadi
çekirdek.
Hadi be. Evet. Ay ben bu
ve
işi...
sen bir odaya gidip bunların üstüne basıyorsun.
Keşke ben yapsaymışım, çiğdemli iş. Ben çok çiğdem yiyorum ya. Aslında benim yapmam lazım onu. Çok güzel işleri varmış abi, çok büyük adamlar, baksana hayatını buna vakfetmiş. Ha biz birazcık örgüt adında yapıyorum ben mesela işleri.
Ama işte bu adamın da yaklaşımı bu şekilde. Yani genelde ne denir, yaşadığı bölgedeki problemleri o da yansıtıyor.
Abi işte cesur herif, baksana şakır şakır yapmış bütün hayatını buna, belli yani bunun içinde yaşıyor.
Ama ne oldu bu şey ne denir, mülteciler hakkında yaptığı çalışmasında işte bu şeyde neden boğulan çocuğun görüntüsünü birebir kendisi hani onun gibi poz verdi. Fotoğrafını çekti. Aynen. Sonra Hindistan'daki fuara direkt yollamış yaptırır yaptırmaz. Ne oldu? Bir anda ucuzlaştı yani yaptığı hareket. Ha. Yani bu
çok birebir bir şey yapıyor çünkü.
Evet, bir de şöyle yani hemen satışa koymuş oldu onu yani. Ben bilmiyorum, tabii ki de toplumun yani toplumun demeyeyim, o sırada problem varsa tabii ki de dikkat çek yani. Hani için rahatlayacaksa da ben üzüldüm o hareketin görsen.
Hıyarın teki mi çıktı?
Bir daha yani ay vey vey bilmiyorum.
Hadi ya. O kadar mı? Mesela
şimdi bir daha Berlin'de bir tane daha yapıyor şey yaptı. Ne denir? Bütün sütunlarını yeleklerle donattı. Ne yapısıydı? Bir politika yapısı, şimdi hatırlamıyorum.
Ya bu artık esnafa döndürmüş işi.
Ya çok basitleşmeye başladı. Yani ben mesela geçen gün Empire Project'te de bir sergiye gittim, bu işte geçen hafta İstanbul'daydım. Orada da mesela sergide Sena diye bir kız, herkes Sena diyor kıza çünkü soyadını hatırlamıyorum şu anda. Böyle tabakların içine biraz böyle illüstrasyon tadında böyle çizimler yapıp altına bir şeyler yazmış hani o konuyu belirten. Ve serginin konusu çeyiz.
Çeyiz komikmiş.
Evet, ama şöyle hani baktığında aslında o dönemde gerçekten çeyiz hani sadece ben şey diye düşünüyorum, hani ya bu da hani erken el çocuk evlilikleri falan gibi herhalde olacak konular diye düşünüyorum, ama o değil yani, güncel konuları da yazmış oraya. Hani mesela işte o da bu yelekleri koymuş, hani savaş anında kullanınız diye 4 tane küçük yelek. Ondan sonra başka şeyler daha koymuş öyle bakarken. Hani o da güzeldi yani, ama hani çok fazla kullanılan imajları ya da çok fazla bahsedilen konuyu sürekli söylendiğinde aslında bir şey kalmıyor.
Peki mesela bu yelekleri koyuyor. Bu sanatçılar nasıl geçiniyor? Bunlar satılmaz ki, değil
satılıyor
mi? Satılıyor. Bu yelekleri
mesela Ai Weiwei işte o fotoğraf çalışmasıyla şey yaptı.
Ha, fotoğraf çalıştırıyor.
ama bir tek o çalışması fotoğraf. Diğerleri yerleştirme mesela, ama yerleştirme de tabii müze tarafından satın alınırsa Allah. Eğer. Ai Weiwei'de mesela şey dediler, neydi bu Hindistan'daki işte sergi şeyde fuar için inanılmaz dikkat çeken bir çalışma oldu. İşte bütün olacak, daha doğrusu daha sergilenmeden yani işte hani çok ne denir, duyarlı demiyor da hani çok böyle etkileyici bir çalışma falan falan denir. Ama tabii o ticari yönünde söylüyor.
Bu arada Berlin'de konser salonu çok meşhur. Evet. Bu mu?
Evet bu.
Abi bu oralar acayip meşhur.
Evet işte.
Bütün her yerde bu fotoğraf var. Berlin'in konser salonunun sütunlarını mülteci yelekleriyle donatmışlar. Her yerde bu fotoğraf. Bütün sanatçı, Facebook'taki sanatçı arkadaşlarımın, bakıyorum bunu yurt dışından işte Gavuru'da, Türkü'de herkes bu fotoğrafı paylaşıyor.
Evet, o yüzden bizler paylaşmıyoruz.
Yani mülteci birazcık leşi çıkarılmış bir konu mu?
İşte çok yani aslında basit bir konu değildi ama basitleşmiş oldu.
Şöyle aslında belki şöyle, mülteciye sebep olan konuyu işlemeleri lazım birazcık demek ki, değil mi?
Belki de. Bir de yani aslında mülteciler bir tek yelekler değil yani, bir sürü şey var. O çocuklar ölüyorsa yani çocuğun getirdiği ya da hani mesela adamlar paralarını kaybediyor, botlar patlıyor yani orada, hani neler neler var yani.
Botları da kullanabilirler, doğru. Yani, hatta bottan bir bayrak yapılabilir.
Evet, olabilir yani, bir sürü şey olabilir ama devamlı bir yelek imgesi yani görmek.
Evet, yelek hakikaten çünkü, birazcık boku çıktı.
Evet, bir kez yapıldıysa problem değil, birkaç tane yerde de yapılabilir tamam, ama şu anda herkes, sadece yelek.
Bir ara bizde herkes gezi ruhu diye bir şeyden bahsediyor. Evet. Her yer gezi park. Bitti. Yani bitti, ha, aniden bitti, yenildi, sömürüldü, hamburger gibi, McDonald's şeyiymiş gibi yendi bitti, herkesin işkembelerde oldu, hiç ortada bir şey yok.
Aynen, bir de şöyle bir şey var aslında. Yani şu anda yaşadığımız ya o kadar felaket ki. Yani doğuda da olaylar oluyor. Bir tek yani mülteci problemi yok ki ülkede yani. Ya da sürekli tecavüze uğrayan insanlar var yani. Hani bir tek konu yok. Ama en çok mülteciler gidiyor. Herhalde daha uluslararası boyutlu olduğu için diye düşünüyorum şu anda. Hı hı.
Bir programımızın sonuna geldik, inanır mısın? Serraro Doblo.
Ben inanmıyorum, daha konuşabilirdik.
Konuşalım istiyorsan.
6-7 saatte.
Çok güzel abi, çok güzel, şahane. Bak dinleyicilerimiz çok memnunlar programdan. Hatta bir dinleyicimiz seni çok sevmiş.
Ay ben de sizleri çok seviyorum deyip de en çok seni sevdim.
Diyor ki yahu bu kız ne kadar şahane bir kişilik diyor. Bıcır bıcır sanat anlatıyor. Sanatı anlıyorum ulan diyor. Ne güzel, işte bizim istediğimiz buydu. Çünkü bir çıkıp da şey olarak, ama götün kalkmasın Serraro Doblo.
Yok ya. Yani ders kaydım var. Peki öyle.
Peki annen baban dinliyor mudur programı?
Ya dinleyemiyorlar onlar, ha, çünkü kelik kafaları basmıyor. Ha, şey konusunda.
İyi boş ver, çünkü kötü kalkma falan annenler belki rahatsız.
Yok ya, bozulmazlar yani.
Öyle mi?
Evet.
İyi. Yani ben bu şey hani çıkıp da bir şeyden otorite olarak bir kürsüye çıkıp da seni yargılıyor. Sen anlamıyorsun sanattan. Sen hıyarın tekisin. Sen şöyle zaten sen komiksin. Sanat ciddi bir iştir. Ben bir röportaj yapmıştım. Radikal'de röportajlar yazıyordum o dönem. Bir gidip bir ressamla yazdım ilgili. Benim de çok da sevdiğim bir kızdı. Çok da sevdiğim bir arkadaşımdı. Normal arkadaşlığı farklı, sanatsal kimliği farklı bir insan çıktı. Ben böyle çok eğlenceli ama aslında onun yaptığı işleri çok ciddiye alan bir yazı yazmıştım ama böyle popüler magazin tadında bir yazıydı. Magazin dediysem hani böyle bizim yaptığımız gibi bir şey. Bu konuşma hani aşağı tabaka falan değil. Yani bu konuşma ne kadar sanatla ilgiliyse ben de öyle halk dilinde. Abi o kadar çok insana dedikodum yapmış ki ne kadar çirkin bir yazıydı falan diye. Neyse şimdi biz yine çok iyiyiz onunla. Onun için hani kötü bir şeydi. Bir de biz barıştık onunla çok güzel. Bir bayram günü hatta barıştık. Şey dedi Ayça bayramda küslükler olmaz. Abicim dedim kendin küstün kendin barışıyorsun. Benim hiçbir alıp veremediğim yok. Çok kalbim kırılmıştı. Sanat mevzu, sanatçılar mevzu. O yüzden bu ciddiye almanın putlaştırılması, sanatın putlaştırılması beni çok çok üzmüştü. Yani mizah, mesela Genco'nun o duruşu hoşuma gidiyor.
İşte ben de aslında onu çok seviyorum. Çünkü yani çok hani sıcakkanlı, iyi davranıyor ve çok rahat anlatıyor eserlerini yani. Evet. Ve ben de hani anlıyorum. Hani zaten hani şey olmasa da nedeni anlatmasa da zaten bir şeyler anlayabileceğim eserler yapıyor ama hani bu şeyle ne denir kendisi ama hani açık olması hani daha böyle bir şevkle, istekle baktırmasını sağlıyor çalışmalarına.
Evet abi. Yani anlaşılır, al canımızı ye. Sayın sanatçılar ve sanat.
Evet, sevgi dolu olun.
Sen şimdi bize birazcık makale önerir misin programını kapatırken Serra Rodoplu? Bu neler okuyalım mesela?
Mesela düşünmem gerekiyor şimdi.
Bu. O zaman önümüzdeki haftadan itibaren bize birkaç böyle ben Twitter'dan da onu paylaş ben de retweet edeyim. Bize okuyacağımız böyle mesela bir haftalık makaleler sanat çünkü artist makaleleri okumak istiyorum. İnsanın çok kafasını da geliştiriyor onlar. Şiir gibi bir şey biliyor musun? Sanat hakkındaki yazıları okumak şiir okumak gibi geliyor bana. Hani sıkıştırılmış edebiyat sıkıştırılmış sanat gibi geliyor bana. Çünkü çok zor okunması ama eğer anlayıp o faza girebilirsen o dişlinin içine girebilirsen manyak.
Zaten çözmüş oluyorsun işte o noktada.
Çok güzel anlaşılıyor. Çünkü bizim halk olarak ben mesela halktan bir insan olarak beni en çok rahatsız eden şey anlaşılmayan sanatsal söylemler. Halbuki eğer bunu sanatsal söylem zaten anlaşılmaz diye düşündüğüm bu ezberimi yıkıp da o makalenin içine girebilirsem ve bize onun için daha anlaşılır ufak ufak başlayalım. Sen bize öyle makaleler öner haftaya mesela. Hatta haftaya gerek yok. Sen evinden.
Ben şimdi de yazarım.
Yaz biz Twitter'dan onun linkini koy mesela. Ben de onları retweet edeyim.
Ya bugün mesela çok bahsettiğimiz konular çok böyle antik bilmem ne falan filan ilk çıktığı için çok böyle şey olacak.
Çok güzel çok güzel ama.
Hani buradan mesela bir okuma versen biraz.
Hayır.
Zor olur
biz
yani.
Sıkılırız öyle şimdi.
Ha, saçma olur.
Sen bize mesela güncel sanatlarla ilgili çıkmış yazılar. Biz çünkü sen bütün dergileri araştırıyorsundur. Gevurcaları da olabilir. Ben anlamam gevurcasından ama.
Yani tamam, yabancı olanı zaten burada konuşuruz da.
Konuşur. Ha, sen onları anlatırsın, çevirirsin bize. Öyle bir şey yapalım. Sen bize okuyacak makaleler de söyle. Çok uzun olmasın, kısa olsun. Yavaş yavaş bahsedelim. Yani korkmayalım. Onun
ürkütmeden.
Gibi. Ürkütmeden. Şimdi yine senin seçtiğin bir şarkıyla programı kapatalım istersen.
Tamam.
Kimi seçmiştin?
Princess Chelsea.
O ben onu duydum bayağı. Sen demek güzel de müzik de dinliyorsun.
Ay çok sağ ol.
Evet, Cigarette Duet.
Evet.
Güzelmiş şarkının adı da anlam manidar. Arkadaşlar hepinize mutlu bir gün dileriz.
Haftaya görüşürüz.
Evet Serra Rodoplu teşekkürler. Senin Twitter'dan yalnız biraz paylaşımlarını da
evet,
istiyoruz.
Evet ya ben çok asosyalim Twitter'da. Sen bir de... Ama yükledim, yeni yükledim Twitter telefonu.
Ha,
yapacağım
güzel.
Artık.
Bir de bizim siteye de aslında sanatla ilgili ufak tefek arada bir şeyler yazarsan biz de onları da okuyalım.
Aa, bu arada bu hafta şey var, Efes Sanat Günleri var şeyde Swiss Hotel'in altında.
İzmir'de.
Evet İzmir'de. Ay tabii.
İstanbul'da da neler var onları da söyle istersen.
İstanbul'da da şey var işte İstanbul Modern'de birkaç tane sergi bir arada aslında. Hem bu ekolojik tükenmeden önce diye bir sergi var. Hem de bu biraz önce bahsettiğim sanatçı ve zamanı diye bir sergi var. Ondan sonra Pera'da Üryan Çıplak Nü var. Ben tabii bu İzmir'den gittiğim için İstanbul'a böyle hepsini tek seferde gezmeye
çok
çalışıyorum.
Çok güzel işte ne güzel.
Ondan sonra Empire Project'te işte bu Sena diye benim şey yaptım. Nedeni Chase sergisi var güzel. Enka'da zaten Genco Gülen'in sergisi var biraz önce bahsettik.
Bunlar mutlaka 4 tane
evet,
İstanbul'da bunları görseniz
görün,
bu hafta
yani,
yeter.
Görün gezin evet.
İzmir'deki...
İzmir'deki de böyle sanat günleri olarak 4 gün boyunca yapılacak.
Tamam ona gidelim. Hatta beraber dinleyicileri de çağıralım. Gelmek isteyen
evet,
gelsin.
Evet. Ben şimdi cuma günü gideceğim. Cuma günü giderken olmazsa Twitter'da falan gideceğim tamam. saati yazarım yani.
Bir yerde buluşalım. Şey tamam biz İzmir'de gideceğiz ama o saatte okurlar mı, işten çıkıp gelebilirler mi emin değilim. Ama,
ama cumartesi de var. Cumartesi de gideriz. Pazar da devam edecek.
Tamam.
Ondan sonra pazartesi bitiyor galiba.
Allak yerim diyorsun. Evet. Biz o zaman cuma günü yarın yani saat 1 gibi.
Evet.
Seninle bir yerde buluşalım. Cuma,
evet. 18'i.
Tamam. 19'u. Yarın o zaman buluşalım. Efes Oteli'nin alt katında değil mi?
Evet.
O İzmir'deki sanat günlerine gidelim. Eğer gündüz boşsanız siz de gelirsiniz.
Saat 1'de konuşmalar falan olacak orada.
Eyvah.
Şimdi,
ha, bu tip konuşmalar. Artık ama sıkılmayız evet. herhalde. Anlarız ufak ufak
yok,
değil
mi? Yok eğlene. Zaten şey ya Server Demirtaş'ın mesela bu şeyde sergilenen eserin sanatçısının konuşması.
Aa, çok
onun
güzel.
Tanıtıcısı,
tamam gidelim ona yani. Mutlaka. Yarın 1'de evet, seninle saat yarım gibi buluşalım konakta. Oradan Hı-hı. devam edelim.
Tamam tamam.
Ya da Sevinç Pastanesi'nin önünde.
Çok İzmirli.
O zaman tamam. Hadi eyvallah.
Görüşürüz. Bye.